Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 40. ayrım. Sayfa 518. Kenan yerinde kıpırdadı ve dikkat kesilerek çiftlik topraklarına bakmaya başladı. Yaklaşık 300 metre aralıklarla eli tüfekli korucular dolaşıyor ve araziye muhtemel girişi önlemeye çalışıyorlardı. Cip, çiftliğin kara tarafındaki giriş çitinin önünde durdu. Burada eli telsizli ve baştan aşağı silahlarla donatılmış 3 görevli vardı. Biri cipe yaklaştı. Kahya'yı tanıyınca selamladı. Hepsi yerliydi. Bir süre Kenan'a bakan adam, "Bu kim Boyd?" diye sordu. "Yeni görevli, sekreterin emrinde çalışacak." Nöbetçi ses etmedi. Çitin tahta kapısını açtı. Kahya yeniden aracı gazladı. Cip hızla çiftliğe daldı ve sahile doğru süzüldü. Kenan merakla etrafına bakınmaya devam ediyordu. Tehlike halinde buradan kaçmak imkansız denecek kadar zordu. Geldikleri çöl yolu araçsız geçilemezdi. Korkusu devam ediyordu. "Bu hissi içimden atmalıyım," diye aklından geçirdi. Böyle davranmaya devam ederse hali haraptı. Henüz endişelenecek bir şey yoktu. Kimse gerçek kimliğini bilmiyordu ve onun bir polis olduğundan şüphelenmeleri olanak dışıydı. Ancak Kuhumalo ile sarhoş Baruva'nın başına gelenleri anımsadıkça tüyleri diken diken oluyordu. Artık güveneceği kimse yoktu ve düşmanın ininde tek başınaydı. Çiftlikte bir yığın bina gözüne çarptı. Deniz kenarı olduğu için iklim ve tabiat manzarası geçtikleri çöle oranla yeniden değişmiş, yumuşak ve insanı rahatlatan bir hal almıştı. Okyanustan okuyucu bir meltem esiyordu. Rüzgarı içine çekip derin derin soludu. Soluna rastlayan tarafta sıra sıra bungalovlar yer alıyordu. Tam ortada iki katlı mimarisi değişik bir bina mevcuttu. Deniz kenarında yüksek ve büyük barakalar vardı. Herhalde işçiler orada kalıyordu. Cip bungalovlardan birinin önünde durdu. "Kahya, sen burada bekle," dedi ve cipten atladı. Nihayet kanlı örgütün genel sekreteriyle tanışacaktı. Kenan'ın heyecanı son haddine varmıştı. Yüreğinin gümbürtüsünün dışarıdan duyulacağından endişe etti. Kahya bungalovun kapısını vuruyordu. Kapı hemen açıldı ve eşikte genç adamın o tarihe kadar gördüğü en güzel dişi yaratıklarından biri gözüktü. Sarı saçlı, mavi gözlü bir afetti. Uzun boyu ve daracık paçaları kesik bülücünden görünen muntazam bacakları hemen dikkat çekiyordu. Belinde, kılıfında kocaman bir tabanca asılıydı. İlk şaşkınlığını atlatan Kenan, sekreter bu olamaz diye düşündü. Herhalde onun yardımcılarından biri olmalıydı. Yerine mıhlanıp kalmıştı ve şaşkın şaşkın kadına bakıyordu. Ingrid bungalovun iki basamağını inerek cipe yaklaştı. Meraklı bakışlarla adamı süzüyordu. Bakışları hiç de hoş değildi. Kenan kadının kendisinden hoşlanmadığını hissetti. Küçümseyici bir ses tonuyla, "Demek Korevega'da çalışmak isteyen yabancı sensin," dedi. Kenan cipten aşağı inerken, "Evet benim," dedi. Ingrid'in yüzünde küçük gören alaycı bir ifade oluşmuştu. "Neden bu çiftliği tercih ettin?" "Çünkü uzun zamandır işsizim, paraya ihtiyacım var ve bu çiftlikte ücretlerin diğer çiftliklere göre daha iyi olduğunu işittim." "Öyle mi?" Sarışın kadın hala Kenan'ı tepeden tırnağa süzmeye devam ediyordu. "Adın ne senin?" "Işık, Kenan Işık." "Ne iş yaparsın sen?" "Elimden her türlü iş gelir, işin zorundan kaçmam." "İngilizce iyi konuşuyorsun, hangi millettensin?" "Yunanlıyım." "Yunanlı mı? Yalan söylüyorsun. Adın Yunanlı adı değil." Kenan kadının bu farkı anlamasına şaşırmıştı. "Haklısınız," dedi. "Aslında İstanbul'da yaşayan Rum azınlığındanım. Gerçek adım Hristo'dur. Pasaportunu ver." "Şey," diye kekeledi Kenan. "Pasaportumu kaybettim." "Ne zaman?" "Jamaika'da. 3 ay kadar önce." "Neden?" "Uzun hikaye. Bir kavgada düşürmüşüm." İngiliz karşısındaki yabancıyı aşağılayıcı bakışlarla süzüyordu. "Yani kaçaksın, öyle mi?" Kenan dudaklarını büktü, evet dercesine bir işaret yaptı. "Peki Barbados'a nasıl girdin?" "Ufak bir yük gemisiyle geldim. Baş tayfa arkadaşımdı. Beni idare etti. Yanındaki son parayı da buranın gümrüğüne rüşvet olarak verdim." İngiliz yalanı yutmamıştı ama aldırmaz gözüktü. Nasıl olsa gerçek kimliğini açıklayacak değildi ya. "Sen bizim işimize yaramazsın," diye homurdandı. "Baksana kaçaksın, kavgacısın. Allah bilir içkicinin de tekisindir." "Yanılıyorsun hanımefendi. Ben içki kullanmam. Çok nadir içerim." İngiliz kaşlarını çattı. "Seni kabul edersem ilk öğreneceğin şey amirlerine hanımefendi veya beyefendi diye değil, sadece efendim diye hitap etmen olacak. Anladın mı?" "Evet efendim, anladım." Kenan o anda kabul edileceğini anlamıştı. Karşısındaki muhteşem yaratık galiba bir sürü denemeye tabi tutuyordu kendisini. Bu kadarını da hoş görmeliydi. İçindeki endişe biraz geçer gibi oldu. "Asıl mesleğin nedir? Gemicilik mi? Barbados'a gelen beyaz yabancıların çoğu ya gemicidir ya da senin gibi ipsiz sapsız serseri." "Yanılıyorsunuz efendim. Ben ne gemiciyim ne de serseri." "Yok canım. Nesin sen?" "Şey efendim, bunu açıklamak zorunda mıyım?" İngiliz küçümseyen bir tavırla gülümsedi. "Aslında şahsi meseleler Bizi ilgilendirmez ama çalıştıracağım kişinin ne karakterde biri olduğunu bilmek zorundayım. Kenan zorlanıyormuş gibi yaptı. Ben efendim siyasi bir suçluyum. Siyasi bir suçlu mu? Evet, kaçak bir mahkum. İngiliz içinden namussuz herif, nasıl da rahat yalan söylüyor diye geçirdi. Demek ülkende aranan birisin. Maalesef efendim. Ama bu hiç hoş değil. Burada suçluları barındırmak istemeyiz. Lütfen hanımefendi, yani efendim. Bu benim son şansım. Yalvarırım beni reddetmeyin. Bir iş bulmak zorundayım. Başka şansım yok. Şehirde kimse bana iş vermiyor. Öyle mi? Başka dil bilir misin yabancı? Yalnız İngilizce, efendim. Siyasi mahkum olduğuna göre tahsil olman gerekir. Hukuk mezunuyum efendim. İngiliz bir kahkaha attı. Hukuk mezunu bir yardımcım olacağını hiç sanmazdım. Bilmen gereken bir nokta var. Buradaki işçiler cahil ve kaba saba insanlardır. Onlarla meşgul olacak ve onları emirlerim altında idare edeceksin. Ayrıca buranın şartları çok ağır ve zordur. Disiplini sağlamak için konmuş bir sürü yasak vardır. Yasaklara harfiyen uymak zorundasın. İtaatsizliğin cezası çok ağırdır. Hiç endişe etmeyin efendim. Benden memnun kalacağınıza eminim. Bakalım göreceğiz. Bu kabul edildiğim anlamına mı geliyor efendim? İngiliz yeniden gülümsedi. Seni bir müddet deneyeceğim ve kesin kararımı ondan sonra vereceğim. Şimdi kahyayla git, sana giyecek bir şeyler versin ve kalacağın yeri göstersin. Ayrıca bir duş almayı da unutma, leş gibi kokuyorsun. Yarın sabaha kadar izinlisin. Kahya Boyd sana çiftlik hakkında bilmen gereken ön bilgileri verecektir. Yarın sabah 9'da buraya gel, işini sana anlatacağım. Kenan, sağ olun efendim diye mırıldandı ve kahyanın arkasından yürüdü. İşin her zor kısmını halletmiş, sınavı başarıyla vermişti. Bundan sonrası artık kolaydı. Sarışın afet üzerinde müspet kanaat yaratıncaya kadar pasif davranır, etliye sütlüye karışmazdı. İngiliz bir süre onun arkasından barakalara gidinceye kadar baktı. Sünepe ve pısırık bir herife benziyordu ama onun rol yaptığına ve gerçek kişiliğinin bu olmadığına adı gibi emindi. Yoksa uluslararası DTMT bunun gibi bir herifi düşmanın ta içine gönderir miydi hiç? Ağır adımlarla merkez binaya doğru yürüdü. Durumu ve gelişmeleri efendiye bildirmeliydi. Metal kapı aralandı ve İngiliz efendinin özel odasına girdi. Odanın serinliği çok rahatlatıcıydı ama genç kadın bütün bir ömrü bu dört duvarın arasında geçirmenin ne kadar zor ve anlamsız olduğunu düşündü bir an. Kep şovu hep burada görmüştü. Açık havaya çok nadir çıkardı. O da hep geceleri ve çiftlikte el ayak çekildikten sonra olurdu. Bu muazzam çalışma salonunun bitiminde iki odası vardı. Fakat özel iki hizmetkarı ve genel sekreter hariç oraya kimse girememişti şimdiye kadar. Maskeli adam duvardaki elektronik panonun önünde hareketsiz ve dalgın duruyordu. Gözleri Amsterdam'ı gösteren haritanın yanıp sönen noktasına dikilmişti. İngiliz varlığını hissettirmek istercesine hafifçe öksürdü. Capshaw arkasını dönmeden, ''Evet İngiliz ne var?'' diye sordu. ''Beklenen adam geldi efendim.'' ''Güzel, onu işe aldın mı?'' ''Evet efendim, emrettiğiniz gibi.'' ''Nasıl biri?'' ''İtiraf edeyim ki ilk görüşmede tam bir karara varamadım. Fakat zeki birine benziyor, tehlikeli olabilir.'' Efendi ağır ağır genç kadına döndü. ''Ne yapmayı düşünüyorsun?'' Siz ne emrederseniz onu tabii. Ben senin fikrini öğrenmek istiyorum İngiliz. Şimdi genel sekreter sensin. Benim yardımcımsın. O adam hakkında bir fikrin olmalı. Sarışık kadın tereddütsüz cevap verdi. O düşmanımız efendim. Şu veya bu şekilde içimize kadar sokulmayı başardı. Neler bildiğini öğrenip ortadan kaldırmalıyız. Çok doğru İngiliz. Sanırım en iyisi bu olur. Önce konuşturmak için işkence yaparız. Bildiklerini öğrendikten sonra da leşini köpek balıklarına atarız. Ama öyle yapmayacağız İngiliz. Sarışın kadın bakışlarını Capshaw'a çevirip bekledi. Maskeli adamın daha parlak bir fikri vardı herhalde. O adamın hakkımızda bir rapor yazmasını bekleyeceğiz. İngiliz şaşırmıştı. Fakat efendim diye kekeledi. Anlıyorum, bu söylediğim seni şaşırttı kızım. Haklısın. O içimize sızmış bir düşman ve ölümü hak ediyor. Ama ondan yararlanmayı düşünüyorum. Hem de en iyi şekliyle. Efendi Capshaw ağır ağır duvardaki elektronik panoya biraz daha yaklaştı. Biliyor musun, bugünlere çok uğraşarak, büyük fedakarlıklarla, ağır bedeller ödeyerek geldik biz. Jonathan da benimle birlikte çok çalıştı. Buraya insan artığı, iki ucube olarak geldik. Kimse yüzüme bile bakamazdı. Jonathan'ın da sağlığı çok kötüydü. Sıcak iklim ona yaradı ve kısa zamanda düzeldi. Ama ben insan içine çıkamayacak kadar berbat ve şişkin bir haldeyim. Herhalde duymuşsundur. İngiltere'de bir terör olayında tüm vücudum yanmıştı. Hayatta kalmam bir mucize oldu. Capshaw ilk defa kendisinden bahsediyordu. İngiliz bu fırsatı kaçıramazdı. Sesini kesip adamın devam etmesini bekledi. Buradaki ilk yıllarımız çok zor geçti. Elimizdeki tazminat bedellerinden aldığımız tüm parayı Korevega'nın satın alması için tüketmiştik. Durmadan bir amele gibi çalıştık, çabaladık ve bugünkü durumlara kadar geldik. Barbados'un en güçlü şeker kamışı üreticilerinden biriydik artık. Mahalli idarelere her türlü rüşveti, haksız menfaatleri sağladık. Ama ikimizin de içi insanlara nefret ve hınç duyguları doluydu. Aldığımız eğitim gereği, teşkilatlanma, planlama ve taktik yeteneğimiz çok yüksekti. İçimizdeki nefreti kanalize edecek, duygularımızı bastıracak ve bizi tatmine götürecek bir organizasyon arıyorduk. SIT böyle şekillendi ilk defa. Yıllarca çiftlik işletmeciliğinden kazandığımız para sadece planlarımızın gerçekleşmesi için gerekli ilk sermaye birikimi içindi. Huzura ancak insanlardan intikam aldığımız zaman kavuşabilecektik. Bu konuda beni çok iyi anladığını sanıyorum. Çünkü sende de adam öldürme içgüdüsü çok gelişmiş durumda. Öldürmekten zevk alıyorsun. Sebebi ve seni buna iten neden hiç önemli değil. Asıl olan bunu içinde yaşamandır. Sarışın kadın kısık sesle "Sizi anlıyorum efendim," diye mırıldandı. Her şey mükemmele yakın gidiyordu. Ta ki öz kardeşim Etin Kepşov'un bizi aldatmaya kalkışmasına kadar. İhanete asla iznim yoktur Ingrid. Hatta beni aldatan öz kardeşim bile olsa. O cezasını buldu fakat kurduğum imparatorluk ciddi bir krize ve tehlikeye düştü şimdi. Etin sersemin tekiydi. Kendini zengin eden esaslı para kaynaklarını kuruttu. Güvenilmez ve işe yaramaz insanlarla çalıştı. Şimdi bu vartayı atlatmak için uğraşıyorum. Biliyorsun, bizi ele geçirmek için uluslararası gizli bir polis teşkilatı kuruldu. Ama onun içine sızmayı da başardık ve parayla birini satın aldık. Evet efendim. Kardeşimin hukuk bürosundaki sekreteri şimdi de TMT'nin elinde ve yarım yamalak bildiği sırları uluslararası örgüte açıklamış durumda. Ama edindiğim bilgilere göre adamın anlattıklarına itibar etmeyen büyük bir çoğunluk varmış. Genel kanaat adamın kendisini kurtarmak için yalan söylediği merkezindeymiş. Ayrıca bir karşı harekattan siyasi nedenlerle çekiniyorlarmış. Buraya gönderilen Türk ajan ise Kepşov adından huylanarak örgütümüzün beyni olarak beni gördüğünü iddiada ısrarlıymış. Anlıyorum efendim. Kepşov içini çekti. Bir polisin ısrarı için bunca yıllık emeğin yok olmasını göze alamam Ingrid. Ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim? Yeni bir plan tasarladık ve onu hayata geçirdik bile. Jonathan gerekenleri Avrupa'da gerçekleştiriyor. Bunları sana uzun uzun anlatmamın şimdilik yararı yok. Bir süre faaliyetlerimizi askıya almak zorundayız. Sırt şimdilik yeni teklifleri kabul etmeyecek. Ingrid göz ucuyla efendiye baktı. Yoksa yağlı ekmek kapısı kapanıyor muydu? Kepşov kadının aklından geçenleri anlamış gibi mırıldandı. Hiç kuşkusuz tim elemanlarım bundan üzüntü duyacaklar. Sizlere parça başına iş yerine kıdem ve liyakatınıza göre aylık ödemeler yapacağım. Çok iyisiniz efendim. Ayrıca bazılarınızın geleceğini güven altına almak için Avrupa polisinin önüne öldüğünüze dair sahte ipuçları bırakacağız. Siz nasıl uygun görürseniz efendim. Fakat çiftlikteki Türk polis ne olacak? Kepşov gülümseme yerine geçen o gergin dudak hareketini yaptı. Onunla bizzat ben konuşacağım Ingrid. Kadın hayretle efendiye baka kaldı. Böyle bir şeye hiç ihtimal vermemişti. Ama diye mırıldandı. Kepşov'un dudakları hala gergindi. Sana bir sırrımı daha açıklayacağım Ingrid. Her aydın ve eğitimli İngiliz gibi ben de Shakespeare hayranıyımdır. Öğrencilik yıllarında tiyatroda oynamaya ve rol yapmaya bayılırdım. Asker olmasaydım mutlaka tanınmış bir aktör olurdum. Şaşırdın değil mi? Otello'da. Bir yaz gecesi rüyasında. Hamlet'te oynadım. Şimdi de hayatımın en büyük oyununu oynayacağım. Ingrid, ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim diye sordu. Onu masum, yanık yüzüyle insanlardan kaçan, dünya ile ilişkini kesmiş, yorgun bir çiftlik sahibi olduğuma inandıracağım. Sarışın kadın içinden çok saçma diye geçirdi. Tek kurşunun halledeceği basit bir iş için böyle anlamsız bir oyuna anlam veremiyordu. Ama fikrini efendiye açıklayamazdı. Barbados'ta mehtap bir farklı doyuyoruz sanki. Portakal rengi koskoca dolunay okyanusun ufuk çizgisinde yükselmeye başlarken Kenan kalacağı barakadan dışarıya çıktı. Etraf hala alacakaranlıktı. Sıcağın etkisi kaybolmamış, havaya sinmiş baharat ve çiçek kokuları daha da yoğunlaşmıştı. Bir süre barakanın önünde durarak denize uzanan kumsalı inceledi. Bir operasyon sırasında ekipler buraya denizden rahat çıkarma yapabilirlerdi. Ayrıca çiftlik arazisi helikopterin inmesi için çok uygun düzlüklere sahipti. Yıkanmış, rahatlamış ve işçilere verilen tek tip elbiselerden giyinmişti. Zenci Barba'dan aldığı sustalıyı da pantolonunun arka cebine atmıştı. Kahya Boyd ona çiftlikle ilgili bilgiler vermiş, yasakları birer birer anlatmıştı. İşçilerle bir örnek giydiği formaya rağmen kendisinin idareciler tarafından olduğunu ve bu nedenle çalışanlarla fazla yüz göz olmamasını tembih etmişti. Güneş battıktan sonra çiftlik arazisinin belirli yerlerinde dolaşmak kesinlikle yasaktı. Merkez bina denilen yere ise nöbetçiler hariç kimse giremezdi. Kenan burada normal bir çiftlik yönetiminden ziyade adeta askeri bir kamp disiplininin hüküm sürdüğünü hemen anlamıştı. Zaten şeker kamışı üretilen bir yerde bu kadar silahlı adama ne gerek vardı? Bir süre yükselen mehtabın sulara akseden parıltılarına baktı. Manzara harikaydı. "Yenisin değil mi?" dedi bir ses. Kenan ürkmüştü. Kendisine hitap eden sesi arandı. Yaşlı bir adamdı ve barakanın kenarında yere oturmuş mehtabı seyrediyordu. "Evet yeniyim, bugün geldim," dedi Kenan. "Onlardan mısın?" Adamın ne demek istediğini anlamamıştı. "Kimlerden?" diye sordu. "Şu paralı askerlerden." "Yo, ben asker filan değilim." "Ya nesin, işçi mi?" "Evet, öyle sayılırım." "Hadi oradan numara yapma. Burada beyaz işçi çalıştırmazlar." "Ama beni kabul ettiler." Yaşlı adam bakışlarını mehtabın parıltılarından alıp Kenan'ın suratına çevirdi. Sinsi sinsi sırıttı. "Bugün seni o kadının yanında gördüm," diye mırıldandı. "Paralı asker değilsen onun aramıza salacağı casus olmalısın." Kenan merakla, "Niye böyle düşünüyorsun?" diye sordu. "Evlat, ben buranın eskilerinden biriyim. Boşuna beni kandırmaya çalışma. Buraya gelen beyazlar hep aynıdır." Kenan adamla ilgilenmeye başlamıştı. Adamın ağzından bazı bilgileri alabilirdi. "Bir iş tavında parasız ve işsiz kalmıştım. Çalışmak zorundaydım. Kahya boyda rastladım. O da beni buraya getirdi." "Boş ver o köpeği. Satılmışın tekidir. Yoksa ona mı inandın?" "Niye böyle konuşuyorsun? Kahya kötü bir adama benzemiyor." "Yakında onun ne mal olduğunu anlarsın. Senden komisyon istedi mi?" "Evet, istedi." "Gördün mü bak? Eline fırsat geçerse işçiyi soyup soğana çevirir o rezil." "Şikayet etsenize." "Şikayet mi? Kime?" "Benimle konuşan o güzel kadına. Patron o galiba. Kahya doğru beni ona götürdü." Yaşlı adam gülümsedi yeniden. "Daha çok şey öğreneceksin delikanlı. O kadın şimdilik sekreter Jonathan'a vekalet ediyor. Doğrusu onu arattığı söylenemez. Arada sırada buraya gelip giderdi. Bay Krenna herhalde bu kere uzunca bir süre gitti ki efendi kadını onu yerine getirdi." "Efendi dediğin de kim?" "Buranın asıl sahibi, gerçek patron." "Onu henüz görmedim. Sık sık buraya gelir mi?" "Buradan hiç ayrılmaz ki." "Ya, onunla ne zaman karşılaşırım?" İhtiyar yeniden güldü. "Korkarım, hiçbir zaman." "Ne demek istiyorsun?" "O halk arasına karışmaz. Bu çiftlikte yıllardır çalışmasına rağmen onu hiç görmeyenler vardır." "Neden?" "İnsanlardan kaçar, görünmek istemez." "Bir sebebi olmalı ama." "Vardır tabii. Yıllar önce bir kazada yandığı söylenir. Yüzünde daima bir maske vardır. Maskesini hiç çıkarmaz. Onu burada esrarengizliğinden dolayı maskeli şeytan denir. Bunu duymamış mıydın?" "Hayır, ilk defa senden işitiyorum." Kenan bilmezmiş gibi davranarak, "Nasıl, iyi bir insan mıdır?" diye sordu. Yaşlı adam omuz silkti. "Tanımadığım bir insanın iyi olup olmadığını nasıl söyleyebilirim?" Kenan ısrar etti. "Burada eski olduğunu söylüyorsun. İnsan patronun iyi biri olup olmadığını hiç anlamaz mı?" "Ücretlerimiz hep zamanında ödenir. Benim sormak istediğim o değil, patronun kişiliği." "Kusura bakma delikanlı, bu nazik bir konu. Çiftlikte henüz yabancısın, kuralları bilmiyorsun. Bu konularda konuşmak yasaktır." "Patron hakkında mı?" "Hı hı." "Çok garip," dedi Kenan. "Peki o güzel kadının adı nedir?" "Bilmiyorum." "Sana inanmıyorum." "Nasıl istersen öyle düşün." Kenan susup adamın yanına oturdu. Daha ilk karşılaşmada adamın üstüne fazla varıp onu ürkütmek istememişti. Cebinden paketini çıkarıp bir sigara yaktı, bir tane de yaşlı adama uzattı. "Barbados cennet gibi bir yer, tabiat da çok güzel," diye mırıldandı. Yaşlı yerli başını salladı. "Barbados söylediğin gibi cennettir ama Kurevega bir cehennem." "Fakat yıllardır burada çalıştığını söyledin." "Başka şansım yoktu ki, adada büyük işsizlik sorunu vardı." "Ne iş yaparsın sen?" "Kamışların balyalanmasında çalışırım." "Ya sen nereden geldin yabancı?" "Sorma, dünyanın öbür ucundan." Yaşlı adam anlayışlı bakışlarla başını salladı. "Firarda mısın?" "Niye sordun?" "Buraya sığınanların çoğu öyledir de." Kenan başını salladı. "Cinayet mi?" "Evet." "Öyleyse dert edinme. Burada seni kimse bulamaz. Kurevega tanrı tarafından unutulmuş topraklardır. Çiftliğe devlet ve polis giremez. Gönlünü rahat tutabilirsin." "Neden?" "Çünkü efendinin topraklarıdır ve Bay Capshaw devletin ta kendisidir." "Biraz büyütmüyor musun?" "Hayır, kesinlikle doğruyu söylüyorum." Kenan konuya yeniden temas edebileceğini sezinledi. "Patron onun için mi arazisinde paralı asker besliyor?" diye sordu. Yaşlı adam bu soruyu hemen cevaplamadı. Derisi buruşmuş elleriyle bir süre güneşten meşine dönmüş yanaklarını kaşıdı, kalın dudaklarını büzdü. "Sanmıyorum," diye mırıldandı. "Onlar yeni geldiler. Bir başka nedeni olmalı. Biz işçiler aramızda fırsat buldukça bu konuyu tartıştık ama bir sonuca varamadık. Herhalde şu günlerde efendiyi tedirgin eden bir şeyler olmalı." "Sekreter dediğin Jonathan Krenna bu nedenle mi adadan ayrıldı?" "Ben nereden bilirim delikanlı?" "Çiftliğe kaç silahlı asker geldi?" "Ben sayısını bilmiyorum ama görenler 20 kişi kadar diyorlar." "Nerede kalıyor bu adamlar?" "Onların çiftliğin güney kısmında özel barakaları var. Bir de eğitim sahaları." Devamlı eğitim yapıyorlar mı? Yapıyorlarmış. Merkezdeki arkadaşlar hep silah sesleri duyduklarını söylediler. Hangi saatlerde çalışıyorlar? Yaşlı adam tekrar huylanmış gibi Kenan'a baktı. Neden onlarla bu kadar ilgileniyorsun? Kenan hiç duraksamadı. Daha çok para kazanıyorlarsa belki onlara katılmak isteyebilirim, dedi. Sahi diye mırıldandı yerli. Sormayı unuttum. Sen burada ne iş yapacaksın? O güzel hanıma yardımcılık edeceğim. Yani sekreter vekiline mi? Evet. İhtiyar pis pis Kenan'ı süzdü. Lanet olsun, diye homurdandı sonra. Bunu tahmin etmeliydim. Tabii ya. Seni onun yanında görüp görmez anlamalıydım. Sen idarenin casususun değil mi? Beni sekreter vekiline ispiyon edeceksin. Kenan hemen yok yahu diye itiraz etmeye kalkıştı. Ama yaşlı yerli hemen yerinden fırlamış ve hızlı hızlı barakaya doğru yürümeye başlamıştı. Kenan arkasından dur yanılıyorsun diye seslendi ama adam çoktan gölgelerin arasında kaybolup uzaklaşmıştı. 40. ayrımın sonu. Sayfa 532. Devamı 41. ayrımda.